Ayrım 13 KPSS tarih tamam mı çözümlü soru bankası sayfa 215. Mustafa Kemal Atatürk test 1. Soru 1. Mustafa Kemal Paşa yukarıdaki savaşların hangisinde halkı örgütleyerek direnişe geçirmiştir? 1. Trablusgarp Savaşı, 2. Balkan Savaşı, 3. Kurtuluş Savaşı. A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 1 ve 3. E. 1, 2 ve 3. Cevap D. 1 ve 3. Çözüm. Mustafa Kemal Paşa Trablusgarp ve Kurtuluş Savaşlarında halkı örgütleyerek direnişe geçirmiştir. Yani bu savaşlar halk direnişi biçiminde gelişmiştir. Ancak Balkan Savaşları zaten var olan askeri kuvvetlerle yapılmıştır. Soru 2. Türk Tarih Kurumu tarafından 1937 yılında dil ve tarih konulu makaleleri yayımlamak amacıyla çıkarılan adını Atatürk'ün koyduğu dergi aşağıdakilerden hangisidir? A. Türk Dili, B. Belleten, C. Varlık, D. Yaprak, E. Papyrus. Cevap B. Belleten. Çözüm. Türk Tarih Kurumu tarafından 1937 yılında çıkarılan dergi Belleten'dir. Belleten dergisi dil ve tarih konularına yazılan makaleleri yayımlayarak dil ve tarih çalışmalarına destek vermiştir. Soru 3. Mustafa Kemal Paşa'nın Birinci Dünya Savaşı başladığı sırada bulunduğu görev aşağıdakilerden hangisidir? A. Sofya Ateşe Militerliği, B. Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı, C. Hareket Ordusu Kurmay Subaylığı, D. Anafartalar Grup Komutanlığı, E. 9. Ordu Müfettişliği. Cevap A. Sofya Ateşe Militerliği. Çözüm. Mustafa Kemal Paşa 1. Dünya Savaşı başladığı sırada Bulgaristan'da Sofya'da Ateşe Militer olarak görev yapmıştır. Soru 4. Mustafa Kemal Paşa'nın Mondros Mütakeresinden sonra arkadaşı Fethi Okyar ile birlikte çıkardığı gazete hangisidir? A. Ahali, B. İleri, C. Minber, D. 7 Gün, E. İkdam. Cevap C. Minber. Mustafa Kemal Paşa Mondros Mütakeresinden sonra İstanbul'da Fethi Bey ile Minber gazetesini çıkarmıştır. Soru 5. Mondros Mütakeresi imzalandığı sırada Mustafa Kemal Paşa aşağıdaki görevlerden hangisini yürütmektedir? A. Anafartalar Grup Komutanlığı, B. Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı, C. Kafkas Cephesi Komutanlığı, D. 9. Ordu Müfettişliği, E. Hareket Ordusu Kurmay Subaylığı. Cevap B. Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı. Çözüm. Mustafa Kemal Paşa Mondros Mütakeresi imzalandığı sırada Suriye-Filistin cephesinde Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı görevini yürütmektedir. Soru 6. Mustafa Kemal Paşa'nın Şam'da arkadaşları ile birlikte kurduğu cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? A. Vatan ve Hürriyet, B. Teceddüt, D. C. İttihat ve Terakki, D. Müdafaa-i Vatan, E. Hürriyetperver Avam. Cevap A. Vatan ve Hürriyet. Mustafa Kemal Paşa Harp Akademisi'ni bitirdikten sonra ilk görev yeri olan Şam'da arkadaşlarıyla birlikte Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurmuştur. Soru 7. Mustafa Kemal Nutuk'ta hangi yıllar arasındaki olayları anlatmıştır? A. 1914-1928, B. 1919-1927, C. 1923-1930, D. 1923-1928, E. 1919-1930. Cevap B. 1919-1927. Çözüm. Mustafa Kemal Paşa'nın Nutuk adlı eserinde 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasından 15-20 Ekim 1927 yılına CHP'nin ikinci büyük kurultayına kadar geçen zaman dilimini anlatmıştır. Soru 8. Yukarıdakilerden hangilerinin gerçekleşmesinde Mustafa Kemal Paşa'nın etkisinin olduğu söylenebilir? 1. Muş ve Bitlis'in Ruslardan geri alınması. 2. Anafartalar ve Arabunu savaşlarının kazanılması. 3. Derne ve Tobruk'ta İtalyanların püskürtülmesi. A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 1 ve 2. E. 1, 2 ve 3. Cevap E. 1, 2 ve 3. Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde Muş ve Bitlis'in Ruslardan geri alınması, Çanakkale cephesinde Anafartalar ve Arıburnu savaşlarının kazanılması ve Trablusgarp Savaşı'nda Derne ve Tobruk'ta İtalyanların püskürtülmesi Mustafa Kemal Paşa tarafından gerçekleştirilmiştir. Soru 9. Mustafa Kemal Paşa 1. Dünya Savaşı'nda yukarıdaki cephelerin hangilerinde görev yapmıştır? 1. Çanakkale, 2. Kafkas, 3. Makedonya, 4. Suriye. A. Yalnız 1, B. Yalnız 4, C. 1 ve 2, D. 1, 2 ve 4, E. 1, 2, 3 ve 4. Cevap D. 1, 2 ve 4. Mustafa Kemal Paşa 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale, Kafkas ve Suriye Filistin cephelerine görev yapmıştır. Makedonya cephesinde bulunmamıştır. Soru 10. Mustafa Kemal Paşa'nın Türk halkı tarafından büyük bir kahraman olarak tanınmasını sağlayan savaş aşağıdakilerden hangisidir? A. Trablusgarp Savaşı, B. 1. Balkan Savaşı, C. Dömeke Savaşı, D. Çanakkale Savaşı, E. 93 Harbi. Cevap D. Çanakkale Savaşı. Mustafa Kemal Paşa'nın Türk halkı tarafından büyük bir kahraman olarak tanınması Çanakkale cephesindeki başarısından sonra olmuştur. Çanakkale cephesinde Anafartalar, Arıburnu, Jonkbayır savaşlarında İtilaf devletlerini mağlup ederek İstanbul'a ulaşmalarını engellemiştir. Bu nedenle kendisine Anafartalar Kahramanı unvanı verilmiştir. Soru 11. Mustafa Kemal Paşa'nın doğum yeri olan Selanik aşağıdaki savaşlardan hangisinde kaybedilmiştir? A. Dömeke Savaşı, B. 1. Balkan Savaşı, C. 2. Balkan Savaşı, D. 1. Dünya Savaşı, E. 93 Harbi. Cevap B. 1. Balkan Savaşı. Mustafa Kemal Paşa'nın doğum yeri Selanik 1. Balkan Savaşı'nda kaybedilmiştir. Soru 12. Yukarıdakilerden hangileri Mustafa Kemal Paşa tarafından yazılmıştır? 1. Nutuk, 2. Medeni Bilgiler, 3. Geometri Kitabı. A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 1, 2 ve 3. Cevap E. 1, 2 ve 3. Mustafa Kemal Paşa hem Nutuk adlı eseri hem Medeni Bilgiler kitabını hem de Geometri kitabını yazmıştır. Nutuk da 1919 yılından 1927 yılına kadar geçen olayları anlatmıştır. Medeni Bilgiler kitabında siyasal görüşlerini anlatmıştır. Geometri kitabı ise orta öğretimde ders kitabı olarak yazmış geometrik terimleri Türkçeleştirmiştir. Soru 13. Mustafa Kemal Paşa'nın harp okulunu bitirdikten sonra ilk görev yaptığı yer aşağıdakilerden hangisidir? A. Selanik, B. Trablusgarp, C. Şam, D. Sofya, E. Hicaz. Cevap C. Şam. Mustafa Kemal Paşa harp okulunu bitirdikten sonra ilk kez Suriye'de Şam'da görev yapmıştır. Soru 14. Mustafa Kemal Paşa'nın Osmanlı Devleti adına yürüttüğü son resmi görev aşağıdakilerden hangisidir? A. Anafartalar Grup Komutanlığı, B. Yıldırım Orduları Komutanlığı, C. 9. Ordu Müfettişliği, D. Sofya Ateş Emniyeterliği, E. Hareket Ordusu Kurmay Subaylığı. Cevap C. 9. Ordu Müfettişliği. Çözüm. Mustafa Kemal Paşa Osmanlı Devleti adına resmi olarak en son 9. Ordu Müfettişliğini yürütmüştür. Amasya genelgesini yayımladıktan sonra geri çağrılmış, dönmeyince görevinden alınarak hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştır. Bunun üzerine 7-8 Temmuz 1919 yılında askerlik mesleğinden istifa etmiştir. Soru 15. Mustafa Kemal Paşa ile ilk kez röportaj yaparak Türk basınında tanınan gazeteci ve yazar aşağıdakilerden hangisidir? A. Ruşen Eşref Ünaydın, B. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, C. Şevket Süreyya Aydemir, D. Nurullah Ataç, E. Enis Behiç Koryürek. Cevap A. Ruşen Eşref Ünaydın. Mustafa Kemal Paşa ile ilk kez röportaj yaparak onu Türk basınından tanıtan gazeteci ve yazar Ruşen Eşref Ünaydın'dır. Çanakkale cephesindeki başarılarından sonra Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal ile Mülakat adıyla onu Türk basınında tanıtan ilk gazeteci olmuştur. Milli Mücadele Hazırlık Dönemi Test 1. Soru 1. Yukarıdakilerden hangilerinin alınan kararların Mebuslar Meclisi'nin açılmasına doğrudan etki ettiği söylenebilir? 1. Amasya Genelgesi, 2. Sivas Kongresi, 3. Erzurum Kongresi. A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 2 ve 3, E. 1, 2 ve 3. Cevap D. 2 ve 3. Çözüm. Mondros Müzakeresi'nden bir süre sonra 21 Aralık 1918'de kapatılan Mebuslar Meclisi 4 ay geçmesine rağmen açılmadığı için hükümet çalışmaları meclis denetimi altına alınamamıştır. Bu nedenle Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi ve ayrıca Amasya görüşmesinde Mebuslar Meclisi'nin açılması kararları alınarak İstanbul hükümetine baskı yapılmıştır. Bu baskılar sonucu 12 Ocak 1920'de Mebuslar Meclisi açılmıştır. Ancak Amasya Genelgesi'nde bu yönde bir karar alınmadığı için Mebuslar Meclisi'nin açılmasına doğrudan etkisi olmamıştır. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi Kuvayi Milliye'nin amaçlarından biri değildir? A. İşgallere karşı direnmek. B. Ulusal egemenliği gerçekleştirmek. C. Ulusal bilinci gerçekleştirmek. D. Ayaklanmaları bastırmak. E. Azınlık eylemlerini engellemek. Cevap B. Ulusal egemenliği gerçekleştirmek. Çözüm. Ulusal egemenlik halkın kendi kendini yönetmesidir. Kuvayi Milliye ise saltanata bağlıdır. Bu nedenle Kuvayi Milliye ulusal egemenliği gerçekleştirme gibi bir amaç gütmemiştir. Soru 3. Sivas Kongresi'nde seçilen temsil heyeti Ali Fuat Paşa'yı Batı Anadolu Kuvayi Milliye Komutanlığına tayin etmiştir. Temsil heyeti bu davranışı ile amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye çalışmıştır? 1. Ulusal güçleri birleştirmek. 2. Ulusal mücadeleyi tek elden yönetmek. 3. İstanbul hükümetinin desteğini almak. A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 1, 2 ve 3. Çözüm D. 1 ve 2. Temsil heyeti Ali Fuat Paşa'yı Batı Anadolu Kuvayi Milliye Komutanlığına tayin ederek hükümet gibi davranmıştır. Bu tayinle kendi başlarına buyruk hareket eden Kuvayi Milliye birliklerini bir araya getirerek tek elden idare etmeyi amaçlamıştır. Ancak İstanbul hükümetinin desteğini almak gibi bir amaç gütmemiştir. Soru 4. Kurtuluş Savaşı hazırlık döneminde yapılan 1. Balıkesir, 2. Erzurum, 3. Sivas kongrelerinden hangilerinin toplanma şekli bakımından ulusal bir özellik taşıdığı sanılabilir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 2 ve 3, E. 1, 2 ve 3. Cevap C. Yalnız 3. Kurtuluş Savaşı hazırlık döneminde yapılan Sivas Kongresi toplanma şekli bakımından ulusal bir özellik taşır. Çünkü Anadolu'nun herhangi bir bölgesini değil tamamını kurtarmak amacıyla düzenlenmiştir. Bu yüzden kongreye bütün yurttan delegeler davet edilmiştir. Ancak Erzurum Kongresi Doğu Anadolu'nun Balıkesir Kongresi Batı Anadolu'nun kurtuluşunu sağlamak amacıyla düzenlendiği için toplanış şekli bakımından ulusal değildir. Soru 5. Ulusun durumunu ve davranışlarını göz önünde tutmak, haklarını dile getirip dünyaya duyurmak için her türlü etkiden ve denetimden uzak ulusal bir kurulun varlığı gereklidir. Kararı aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır? A. Amasya Genelgesi, B. Erzurum Kongresi, C. Sivas Kongresi, D. Amasya Görüşmesi, E. Havza Genelgesi. Cevap A. Amasya Genelgesi. Belirtilen karar Amasya Genelgesi'nde alınmıştır. Amasya Genelgesi'ne Türk Milleti Kurtuluş Savaşı'na çağrılmıştır. Bu karar ileride yapılacak işler konusunda halkı bilgilendirmeye dönük ulusal mücadelenin programı ile ilgili bir karardır. Soru 6. Misak-ı Milli'de her devlet gibi bağımsızlığa ihtiyacımız olduğundan siyasal, hukuksal ve ekonomik gelişmemizi engelleyecek sınırlamalara karşıyız. Borçlarımızın ödenme biçimi de bu esaslara aykırı olamaz. Kararı alınmıştır. Bu kararın olgularından hangilerine tepki niteliğinde olduğu söylenebilir? 1. Kapitülasyonlar, 2. Duyunu Umumiye İdaresi, 3. Ulusal Bağımsızlık. A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. 1 ve 2, D. 2 ve 3, E. 1, 2 ve 3. Cevap C. 1 ve 2. Çözüm. Misak-ı Milli'de alınan bu kararlar kapitülasyonlar ve duyunun umumiye idaresine tepki niteliğindedir. Çünkü bunlar ekonomik, siyasi ve hukuki gelişmemizi engellemektedir. Ulusal bağımsızlığa tepki niteliğinde değildir. Aksine ulusal bağımsızlığı amaçlamaktadır. Soru 7. Milli mücadele hazırlık döneminde görülen aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden sonra gerçekleşmiştir? A. Amasya Genelgesi'nin yayımlanması. B. İstanbul'un resmen işgal edilmesi. C. Erzurum Kongresi'nin düzenlenmesi. D. Misak-ı Milli'nin kabul edilmesi. E. Milli cemiyetlerin birleştirilmesi. Cevap B. İstanbul'un resmen işgal edilmesi. Milli mücadele döneminde Amasya Genelgesi'nin yayımlanması 22 Haziran 1919'da, Erzurum Kongresi'nin düzenlenmesi 23 Temmuz 7 Ağustos 1919'da, Milli Cemiyetlerin Birleştirilmesi Sivas Kongresi'ne 4-11 Eylül 1919'da, Misak-ı Milli'nin kabul edilmesi 28 Ocak 1920'de, İstanbul'un resmen işgal edilmesi ise 16 Mart 1920'de gerçekleşmiştir. Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi Misak-ı Milli kararları ile ilgili doğru bir anlatım değildir? A. Osmanlı Meclisi tarafından kabul edilmiştir. B. Birinci Dünya Savaşı öncesi sınırlar ulusal sınır olarak belirtilmiştir. C. Kongrelerde belirlenen ulusal isteklerin yansıması olmuştur. D. Ulusal bağımsızlık ve bütünlük fikri savunmuştur. E. Milli mücadeleye meşrutiyet kazandırmıştır. Cevap B. Birinci Dünya Savaşı öncesi sınırlar ulusal sınır olarak belirlenmiştir. Çözüm: Misak-ı Milli kararlarında ulusal sınırlar olarak Birinci Dünya Savaşı öncesi sınırlar değil, Mondros mütakeresi imzalandığı andan itibaren elde edilen topraklar kabul edilmiştir. Soru 9. İstanbul'un resmen işgal edilerek Mebuslar Meclisi'nin dağıtılması gelişmelerinden hangilerine yol açmıştır? 1. TBMM'nin açılması. 2. Temsil heyetinin kurulması. 3. Amasya Genelgesi'nin yayımlanması. A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 1 ve 2. E. 1, 2 ve 3. Cevap A. Yalnız 1. İstanbul 16 Mart 1920 tarihinde Misak-ı Milli kararları kabul edildiği için resmen işgal edilmiş ve Mebuslar Meclisi dağıtılmıştır. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa 23 Nisan 1920'de TBMM'yi açmıştır. Ancak temsil heyeti daha önce Erzurum ve Sivas kongrelerinde kurulmuştur. Ayrıca Amasya Genelgesi 22 Haziran 1919'da yayımlanmıştır. Soru 10. Mustafa Kemal, İzmir'in işgalini tüm yurda duyurarak ulusal direniş bilincini oluşturmak amacıyla ilk kez aşağıdaki faaliyetlerden hangisini gerçekleştirmiştir? A. Amasya Genelgesi. B. Havza Genelgesi. C. Sivas Kongresi. D. Erzurum Kongresi. E. Amasya Görüşmesi. Cevap B. Havza Genelgesi. Mustafa Kemal Paşa ilk kez Havza Genelgesi ile ulusal direniş bilincini oluşturmak istemiştir. Soru 11. Milli mücadele sırasında ifade edilen kararlarından hangileri Türk milleti tarafından alınmıştır? 1. Hristiyan halka siyasi egemenliğimizi ve toplumsal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. 2. Vatanın bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığı tehlikededir. 3. Manda ve himaye kabul olunamaz. 4. Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez. A. Yalnız 4. B. 1 ve 3. C. 1, 3 ve 4. D. 2, 3 ve 4. E. 1, 2, 3 ve 4. Cevap C. 1, 3 ve 4. Milli mücadele sırasında alınan kararlardan Hristiyan halka siyasi egemenliğimizi ve toplumsal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilmez. Manda ve himaye kabul olunamaz ve ulusal unsurlar içinde vatan bir bütündür, bölünmez kararları Erzurum Kongresi'nde kongreye katılan Türk milletinin temsilcileri tarafından alınmıştır. Bu nedenle Türk milletine ait kararlardır. Ancak vatanın bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığı tehlikededir kararı Amasya Genelgesi'nde Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları tarafından alınmıştır. Bununla Türk milleti savaşa çağrılmıştır. Soru 12. Erzurum Kongresi'nde konularından hangileriyle ilgili kararlar alınmıştır? 1. Ulusal egemenlik, 2. Ulusal sınırlar, 3. Ulusal bağımsızlık. A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 2 ve 3, E. 1, 2 ve 3. Cevap E. Erzurum Kongresi'nde verilen bütün öncüler ile ilgili kararlar alınmıştır. Soru 13. Amasya genelgesi ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangilerinin doğru olduğu söylenebilir? 1. Kurtuluş Savaşı'nı resmen başlatmıştır. 2. Ulusal cemiyetler birleştirilmiştir. 3. Manda ve himaye ilk kez reddedilmiştir. A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 2 ve 3, E. 1, 2 ve 3. Cevap A. Yalnız 1. Amasya genelgesi ile Kurtuluş Savaşı resmen başlamıştır. Ayrıca Kurtuluş Savaşı'nın amacı, gerekçesi, yöntemi, plan ve programı ortaya konmuştur. Ancak ulusal cemiyetlerin birleştirilmesi Sivas Kongresi'nde, Manda Himayen'in ilk kez reddedilmesi ise Erzurum Kongresi'nde gerçekleştirilmiştir. Soru 14. Milli mücadele döneminde İstanbul hükümetinin temsil heyetinin gücünü önemsediğine kanıt olarak gelişmelerinden hangileri gösterilebilir? 1. Damat Ferit Paşa hükümetinin düşmesi. 2. Amasya görüşmesinin yapılması. 3. Bilecik görüşmesinin yapılması. A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. 1 ve 2, D. 2 ve 3, E. 1, 2 ve 3. Cevap C. 1 ve 2. Çözüm. Milli mücadele döneminde temsil heyeti Sivas Kongresi'nden sonra damat Ferit Paşa'nın düşmanca tavrı nedeniyle İstanbul ile resmi ilişkileri kesmiştir. Bu durum karşısında padişah damat Ferit Paşa yerine Ali Rıza Paşa'yı getirmiştir. Yeni hükümet ise temsil heyetiyle Amasya görüşmesini yapmak zorunda kalmıştır. Bu gelişmeler temsil heyetinin gücünün önemsendiğini gösterir. Ancak Bilecik görüşmesi temsil heyetiyle yapılmamıştır. TBMM açıldıktan sonra 5 Aralık 1920'de gerçekleştirilmiştir. Milli Mücadele Hazırlık Dönemi Test 2. Soru 1. Mustafa Kemal Paşa aşağıdakilerden hangisinden önce askerlik mesleğinin istifa etmiştir? A. Erzurum Kongresi, B. Sivas Kongresi, C. Amasya Genelgesi, D. Havza Genelgesi, E. Amasya Genel Görüşmesi. Cevap A. Erzurum Kongresi. Çözüm. Mustafa Kemal Paşa Amasya Genelgesi'nden sonra kendisine yapılan İstanbul'a geri dönme çağrısına uymayınca müfettişlik görevinden alınarak hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştır. Bunun üzerine Erzurum Kongresi'nden önce 7-8 Temmuz 1919 gecesi askerlik mesleğinden istifa etmiştir. Soru 2. Mustafa Kemal Milli Mücadele döneminde görevlerinden hangilerine halkın oyu ile getirilmiştir? 1. 9. Ordu Müfettişliği, 2. TBMM Başkanlığı, 3. Temsil Heyeti Başkanlığı. A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 2 ve 3, E. 1, 2 ve 3. Cevap D. 2 ve 3. Çözüm. Mustafa Kemal Paşa TBMM Başkanlığı ve Temsil Heyeti Başkanlığı'nı halkın oyu ile getirilmiştir. Ancak 9. Ordu Müfettişine padişah tarafından getirilmiştir. Soru 3. Erzurum Kongresi'nde alınan kararlarından hangilerinin saltanata bağlı çevrelerin tepkisine yol açtığı savunulabilir? 1. Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez. 2. Kuvayi Milliye'yi etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır. 3. Hristiyan halka siyasi egemenliğimizi ve toplumsal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 3, E. 2 ve 3. Çözüm. Cevap B. Yalnız 2. Çözüm. İstanbul Kongresi'nde alınan Kuvayi Milliye'yi etkin, İradi Milliye'yi hakim kılmak esastır. Kararı saltanata bağlı çevrelerin tepkisine yol açmıştır. Çünkü ulusal egemenlik ile ilgili olan bu karar saltanat anlayışına ters düşmektedir. Soru 4. Mustafa Kemal milli mücadele sırasında yurdun kurtarılmasına öncelik vererek inkılapları sonraya bırakmıştır.
Mustafa Kemal bu tutumuyla amaçlarından hangilerini gerçekleştirmek istemiştir? 1. Ulusal birliği sağlamak. 2. Farklı düşüncede olanları tek amaçla birleştirmek. 3. İstanbul hükümetinin desteğini almak. A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 1 ve 2. E. 1, 2 ve 3. Cevap D. 1 ve 2. Mustafa Kemal Paşa belirtilen tutumuyla farklı düşüncede olanları tek amaç etrafında birleştirerek ulusal birliği sağlamak istemiştir. İstanbul hükümetinin desteğini almak gibi bir amaç güdülmemiştir. Çünkü milli mücadele İstanbul hükümetine rağmen yürütülmüştür. Soru 5. Yukarıdakilerden hangilerinde azınlıklara siyasi ve ekonomik dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilmeyeceğinden bahsedilmiştir? 1. Amasya Genelgesi, 2. Erzurum Kongresi, 3. Amasya Görüşmesi. A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 2 ve 3, E. 1, 2 ve 3. Cevap D. 2 ve 3. Erzurum Kongresi, Amasya Görüşmesi ve ayrıca Sivas Kongresi'nde azınlıklara siyasi ve ekonomik dengemizi bozacak ayrıcalıkların verilmeyeceği belirtilmiştir. Ancak Amasya Genelgesi'nde bu konuyla ilgili bir karar alınmamıştır. Soru 6. Erzurum Kongresi'nde konularından hangileriyle ilgili kararlar alınmıştır? 1. Ulusal sınırlar, 2. Azınlık hakları, 3. Ulusal irade. A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 1, 2 ve 3. Cevap E. 1, 2 ve 3. Çözüm: Erzurum Kongresi'nde verilen bütün kararlar ile ilgili kararlar alınmıştır. Ulusal sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, bölünemez. Azınlıklara siyasi egemenliğimizi ve toplumsal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. Ulusal güçleri etkin ulusal iradeyi egemen kılmak esastır. Soru 7. Milli mücadele hazırlık döneminde aşağıdakilerden hangisiyle ilk kez ulusal bağımsızlığımıza ve bütünlüğümüze saygılı olunması koşulu ile yabancı ülkelerden yardım alınabileceği belirtilmiştir? A. Havza Genelgesi, B. Amasya Genelgesi, C. Sivas Kongresi, D. Erzurum Kongresi, E. Amasya Görüşmesi. Cevap D. Erzurum Kongresi. Milli mücadele hazırlık döneminde ilk kez Erzurum Kongresi'nde yabancı ülkelerden ulusal bağımsızlığımıza ve bütünlüğümüze saygılı olması koşuluyla yardım alınabileceği belirtilmiştir. Soru 8. Kurtuluş Savaşı hazırlık döneminde görülen gelişmelerinden kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir? 1. Temsil heyetinin Ankara'ya gelmesi. 2. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin dağıtılması. 3. Amasya Görüşmesi'nin yapılması. A. 1, 2, 3. B. 2, 3, 1. C. 3, 1, 2. D. 3, 2, 1. E. 1, 3, 2. Cevap C. 3, 1, 2. Çözüm: Temsil heyeti Ankara'ya 27 Aralık 1919'da gelmiştir. Son Osmanlı Mebusan Meclisi 12 Ocak 1920'de toplanmıştır. Amasya Görüşmesi 20-22 Ekim 1919'da yapılmıştır. Soru 9. Yukarıdakilerden hangileri Amasya Genelgesi'nin özellikleri arasında gösterilebilir? 1. Bir ihtilal beyannamesidir. 2. Kurtuluş Savaşı'nı resmen başlatmıştır. 3. Manda fikrini reddetmiştir. A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 1, 2 ve 3. Cevap D. 1 ve 2. Amasya Genelgesi Kurtuluş Savaşı'nı resmen başlatan bir ihtilal bildirisidir. Ancak manda konusu bu genelgede yer almamıştır. Soru 10. Yukarıdakilerden hangileri Doğu Anadolu'da Ermenilerin çoğunlukta olmadığını ortaya koymuştur? 1. Amiral Bristol raporu, 2. General Harbord raporu, 3. Sandler raporu. A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 1, 2 ve 3. Cevap B. Yalnız 2. General Harbord raporu ile Doğu Anadolu'da Ermenilerin değil Türklerin çoğunlukta olduğu belirtilmiştir. Böylece Türklerin mücadelelerinde haklılığı ortaya konmuştur. Amiral Bristol raporu Batı Anadolu'da Rumların değil Türklerin çoğunlukta olduğunu belirtmiştir. Sandler raporu ise Hatay'da özel bir statünün kurulmasını ve Hatay'ın 1939 yılında Anavatan'a katılmasını kolaylaştıran bir rapor olmuştur. Soru 11. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nde kabul edilen Misak-ı Milli kararlarında aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgili bir karar alınmamıştır? A. Ulusal sınırlar. B. Doğu Trakya. C. Boğazlar. D. Kapitülasyonlar. E. Azınlıklar. Cevap B. Doğu Trakya. Misak-ı Milli kararlarında ulusal sınırlar belirtilerek kapitülasyonların kaldırılmasının gerekliliği ifade edilmiştir. Azınlıklara komşu ülkelerde Müslümanlara verilen hakların verileceği, boğazların ise güvenliği sağlandığı takdirde serbest ticarete açık olacağı belirtilmiştir. Ancak Doğu Trakya ile ilgili bir karar alınmamıştır. Batı Trakya'nın geleceğinin halk oylaması ile belirlenmesi istenmiştir.
Soru 12. Milli mücadele döneminde düzenlenen Sivas Kongresi hangi yönüyle diğer kongrelerden ayrılır? A. İstanbul hükümetine karşı çıkması. B. Manda ve himayeyi reddetmesi. C. Yurdun tamamından gelen delegelerin katılması. D. Mustafa Kemal Paşa'nın başkanlık yapması. E. Bütün yurdu ilgilendiren kararlar alması. Cevap C. Yurdun tamamından gelen delegelerin katılması. Sivas Kongresi yurdun tamamından gelen delegelerin katıldığı bir kongredir. Bu yönüyle diğer kongrelerden ayrılır. Diğer kongreler toplanış amacı bakımından bölgesel oldukları için sadece kendi bölgelerinden gelen delegeler katılmıştır. Soru 13. Amasya görüşmesi gelişmelerinden hangilerine yol açmıştır? 1. Mebuslar Meclisi'nin toplanması. 2. Damat Ferit Paşa hükümetinin istifa etmesi. 3. Temsil heyetinin İstanbul hükümeti tarafından tanınması. A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 1 ve 3. E. 1, 2 ve 3. Cevap D. 1 ve 3. Amasya görüşmesi 20-22 Ekim 1919 tarihleri arasında İstanbul hükümeti ile temsil heyeti arasında yapılmıştır. Bu görüşme ile İstanbul hükümeti temsil heyetini resmen tanımıştır. Ayrıca görüşmede alınan karar uyarınca Mebuslar Meclisi toplanmıştır. Ancak damat Ferit Paşa hükümeti görüşmeden önce istifa etmiştir. Zaten görüşmede onun yerine gelen Ali Rıza Paşa hükümetiyle yapılmıştır. Soru 14. Misak-ı Milli kararlarının kabul edilmesinde yukarıdakilerden hangilerinin etkisi olduğu savunulabilir? 1. Felah-ı Vatan Grubu. 2. İstiklal Grubu. 3. Müdafaa-i Hukuk Grubu. A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 2 ve 3. E 1, 2 ve 3. Cevap A. Yalnız 1. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nde 28 Ocak 1920 tarihinde kabul edilen Misak-ı Milli kararları Felahi Vatan Grubu tarafından gündeme getirilmiştir. Soru 15. Milli mücadele döneminde gören aşağıdaki olaylardan hangileri arasında neden sonuç ilişkisi kurulamaz? A. İstanbul'un işgali, temsil heyetinin Ankara'ya gelmesi. B. Amasya görüşmesi, İstanbul hükümetinin temsil heyetini tanıması. C. Amasya genelgesi, Kurtuluş Savaşı'nın resmen başlaması. D. İzmir'in işgali, miting ve protestoların yapılması. E. Sivas Kongresi, milli cemiyetlerin birleştirilmesi. Cevap A. İstanbul'un işgali, temsil heyetinin Ankara'ya gelmesi. Temsil heyetinin Ankara'ya gelmesi İstanbul'un işgalinden önce 27 Aralık 1919 tarihindedir. İstanbul, Mebuslar Meclisi Misak-ı Milli kararlarını kabul edince 16 Mart 1920'de işgal edilmiştir. Diğerleri ise neden sonuç ilişkisine uygun gelişmelerdir. 13. ayrımın sonu sayfa 224.